kutsal kitaptan yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşu kitabının 11. bölümüne geldik. Konu kuzeyde sürdürülen mücadeleler ve ele geçirilen kralların isim listesi. Bu bölümde İsrailoğullarının ülkenin kuzey bölgelerinde sürdürdüğü mücadeleler ve Yeşu'nun savaştaki önderliğinin son bulması anlatılır. Olup bitenleri duyan Hasor kralı Yavin, Madon kralı Yovava, Şimron ve Akşaf krallarına dağlık kuzey bölgesinde Kineret gölünün güneyindeki Arava'da, Şefela'da ve batıda Dor kenti sırtlarındaki krallara, doğu ve batı bölgelerindeki Kenanlılara, Amorlulara, Hititlere, Perizlilere ve dağlık bölgedeki Yevuslularla Hermon Dağı'nın eteğindeki Misba bölgesinde yaşayan Hivlilere haber gönderdi. Bu krallar bütün ordularıyla deniz kıyısındaki kum kadar sayısız askerleriyle çok sayıdaki at ve savaş arabalarıyla yola çıktılar. Bütün bu krallar İsraillilere karşı savaşmak üzere birleşerek Merom suları kıyısına gelip hep birlikte ordugah kurdular. Bu arada Rab Yeşua onlardan korkma diye seslendi. Onların hepsini yarın bu saatlerde İsrail'in önünde yere sereceğim. Atlarını sakatlayıp savaş arabalarını ateşe ver diyor. Yeşu 11. bölümün ilk 6 ayeti. Kuzeydeki Hazorlu Yabin öyle anlaşılıyor ki burada organizatör görevini üstlenmiş durumdadır. İsrailoğullarının ülkenin güney bölgelerinde kazandığı başarıları kuzey bölgelerinde de kazanmak istemesi üzerine Yabin, burada yaşayan insanları Yeşua ve ordularına karşı silahlanmaya çağırır. Çünkü Yeşu kuzeye doğru ilerlerse buralardaki toprakları da alacağı kuşkusuzdur. Ve nitekim öyle olacaktır. Daha önce de gördüğümüz gibi Yeşu'nun stratejisi ülkeyi ikiye bölmek, ikiye ayırmak ve sonra kuzeyden yardım almasını engelleyerek güney bölgelerinde rahatça ilerlemekti. Böylece kuzey bölgesindeki krallar Yeşu'ya karşı kendi aralarında bir araya geldiler. Böylece diyor, Yeşu bütün ordusuyla birlikte Merom suları kıyısındaki kralların üzerine beklenmedik bir anda yürüdü ve onlara saldırdı. Yeşu 11 ayet 7. Ülkeyi ikiye böldükten sonra Yeşu'nun stratejisi düşmanın üzerine birden saldırmaktı. Bu aynı strateji tarihte hem Büyük İskender hem de Napolyon büyük ustalıkla kullanmışlardır. Yeşu bu krallarla uzun süre savaştı. Givon'da yaşayan Hivliler dışında İsraillilerle barış antlaşması yapan bir kent olmadı. İsrailliler öbür kentlerin hepsini savaşarak aldılar diyor 18-19. Ayetlerde. Bu uzun ve çetin bir savaştı. Şimdi burada 12. bölümde İsrail'in esir aldığı kralların adları yazılıdır. Açıkça söylemek gerekirse kutsal kitapta böylesine bir bölüm bana hiç de öyle heyecan verici gelmemektedir. Ama burada beni etkileyen şey evrenin yaratıcısının olayları böylesine ayrıntılarla anlatmış olmasıdır. Biz çoğu zaman Tanrı'nın bize derin, anlaşılması güç terimlerle derin konularda konuşmasını bekleriz. Oysa o bazen bizlere çok basit terimlerle, güncel konularla dahi konuşabilmektedir. Aynı zamanda şunu da kerelerce vurguluyorum ki, eski antlaşmada gördüğümüz bu türden savaşlar aslında Tanrı'nın amaçladığı, planladığı durumlar değil. Tanrı eski dönemde, eski antlaşma dönemlerinde insanlara, uluslara gereken zamanı, fırsatı vermiştir. Bu insanlar gittikçe putperestliğe öylesine daldılar, öylesine ahlaksız bir duruma geldiler ki Tanrı bu kez başka bir ulusu kullanarak öteki ulusları yok etti. Bu tür sistemi Tanrı yeni antlaşma döneminde kullanmaz. Bütün bunlar hep birer resimdiler. Bugün Mesih imanlılarının savaşması gereken insan, ülke değil, şeytandır, şeytanın karanlık güçleridir. Çok daha basit söylersek, bugün Mesih imanlısının savaşması gereken yalan, dolan her tür üçkağıtçılıktır. Dürüst olması lazım. Kurallara uyması lazım. Ne olursa olsun devletin koyduğu kurallara ayak uydurması gerekir. Affetmesini bilmesi gerekir. Evet, kendisine kötülük edene dahi iyilik etmesi, onlar için hayır dua etmesi gerekir. Bugün budur Mesih imanlarının savaşması gereken konular. Evet, Yeşil'de okuduğumuz bu olaylarda bizim için de dersler vardır. Bizler bazen hayatımızdaki küçük ayrıntıları dua yoluyla Tanrı'ya getirmeye tereddüt ederiz. Böyle basit şeyleri Tanrı'ya söylemem gerekmez diye düşünürüz. Hayır dostum, en küçük ayrıntılarına kadar seni rahatsız eden, seni düşündüren her şeyi en ince ayrıntısına kadar dahi olsa onlar ile Rab'be gidebilirsin. Onu Rab'be söyleyebilirsin onları. Çünkü o bizleri dinlemek için sabırsızlıkla beklemektedir. Bir keresinde görüşlerinde oldukça liberal bir profesör bana, "Siz kutsal kitaptaki sözleri harfi harfine kabul ediyorsunuz," dedi. "Evet," dedim. "Çünkü bu Tanrı sözüdür. Tanrı sözünde işimize geleni kabul edip işimize gelmeyeni kabul etmemek olmaz. Herhalde Tanrı'nın orada elinin altında bir kitap bulunduğuna, zaman zaman bu kitabı açıp içindekilere baktığına inanmıyorsunuz," diye ekledi. Tam tersine dedim. "İnanıyorum," deyince adamcağız şok oldu. "Evet dostum, Tanrı bu kitaba bugün de kaydetmeye devam ediyor. İşte burada sözü edilen krallarla ilgili ayrıntıları görmekteyiz. Ben onlarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Ama Tanrı biliyor. Çünkü kayıtları kendisi tutuyor. Ve Tanrı'nın sözü Tanrı'nın sözüdür. Nitekim Elçi Pavlos da 2. Timoteos 3.16'da "Tüm kutsal yazılar Tanrı'nın sözüdür. Tanrı'nın esinlemesidir," diyor. Eğer bir kitap, yani kutsal kitap, Tanrı'nın sözü ise bizler de onu harfi harfine Tanrı'nın sözü olarak kabul etmemiz gerekir. Yoksa Tanrı'ya inanışımız ya da kutsal kitaba inanışımız yarım bir iman olur. Tanrı'nın sözü gerçektir, Tanrı'dan geliyor, esinlenmiştir ve bizler de Tanrı'nın sözünü bütün olarak, tüm kutsal yazıyı Tanrı sözü olarak kabul etmeliyiz. İşte o zaman sağlıklı bir yolda ilerlemiş oluruz. O zaman inancımız sağlam temel üzerine oturmuş olur. Başka türlü olmaz kardeşim. Tanrı'nın sözünü az önce de belirttiğim gibi işimize gelen kesimleri alıp işimize gelmeyen kesimleri dışarıda bırakırsak bu sağlam bir iman olmaz. Aynı zamanda Tanrı'nın sözü bizleri gün be gün eğitir, geliştirir, büyütür. Tanrı'nın sözü bir ayna gibidir. Bizlere bizi gösterir ve bizim bu içimizdeki, hayatımızdaki düzensizlikleri, günahları nasıl ortadan kaldırmamız gerektiğini, ne şekilde bunlardan arınmamız gerektiğini de bize gösterir. Bize yolu gösterir ve bizi kurtarıcıya yöneltir. Bu nedenle Tanrı sözünü ciddiye almak gerekir. Güncel yaşamda Tanrı sözünü okumak, onu hayatımızın bir parçası haline getirmek gerekir. Evet, okuduğumuz kutsal kitaptaki, Yeşil kitabındaki bu olayları Tanrı kaydetmiştir. Tanrı'nın iki ayrı kitabı bulunmaktadır. Birincisi İşler kitabı. İkincisi de Kuzunun Hayat kitabı. İşler kitabı, Kuzunun Hayat kitabı. Senin adın bu kitaplardan birinde yazılıdır kardeşim. İsa Mesih'e Rab ve Kurtarıcın olarak iman ettiğin zaman senin adın da kuzunun, yani kurban olan kuzunun, İsa Mesih'in hayat kitabına yazılmıştır. Bu kitaba hiç kimse kendi adını kendi gücü ve çabasıyla, iyiliği ve dindarlığıyla yazdırtamaz. Eğer bu kitapta senin adın yazılıysa o zaman Mesih'te sonsuz yaşama da sahipsin demektir. Öte yandan bir de İşler kitabı vardır. Yapmış olduğunuz her şey en küçük ayrıntısına varıncaya kadar bu kitapta kaydedilmiştir. Bu kitabın açılmasıyla birçokları utançlarından yerin dibine girmek isteyeceklerdir. Emekli ve şimdi birçok boş zamanı olan bir vaiz dostumdan 12 sayfa dolu bir mektup aldım. Mektubu okudum ama içindekilerin çoğu benim için anlamsızdı. mektupta benim bilmediğim yerlerden, kişilerden ve bir kiliseden söz ediyordu. Ama Tanrı tüm bu ve diğer ayrıntıları olduğu gibi bilmektedir. Tüm bu ayrıntılar onun kitabında, yani Rabbin kitabında, kutsal kitapta kayıtlıdır. Tanrı tüm ayrıntıları dikkate alır ve onlarla ilgilenir. Bir Mesih imanlısının bu gerçekler ışığında kendi özel yaşamına ne denli özen göstermesi gerektiğini söylemeye burada herhalde gerek yoktur. Şimdi Yeşu 13. bölüme bakalım. Konu İsrail'in 2,5 oymağına verilen topraklar. Yeşu kocamış, yaşı hayli ilerlemişti. Rab ona artık yaşlandın. Yaşın hayli ilerledi dedi. Ama mülk olarak alınacak daha çok toprak var. Yeşu 13. bölüm 1. ayet. Yeşu kitabının henüz yarısına gelmiş bulunduğumuz bu noktada Yeşu'yu yaşta ilerlemiş ihtiyar bir adam olarak görmekteyiz. Bu nedenle o İsrailoğullarına daha fazla önderlik edebilecek bir durumda değildir. Yeşu, vaat edilen toprakların ele geçirilmesi için Tanrı tarafından kullanılmış bir liderdi. Ama artık savaşlar sona ermişti. Rab tarafından çağrıldığında 80 yaşlarında olan Yeşu artık 100 yaşına gelmişti. Uzun yıllar İsrailoğullarına önderlik etmişti. İsrailoğulları ülkeyi ele geçirdikten sonra nedendir bilinmez zaman daha hızlı akar olmuştu. Mısır sonrası çöllerde yaşadıkları tecrübeler artık geride kalmış, yavaş yavaş hafızalardan silinir olmuştu. Evet, İsrailoğulları artık süt ve bal akan diyardadırlar. Ülkeyi ele geçirmişlerdir ve zaman su gibi çabucak geçip gitmektedir. Değerli dostum, Rab'be itaat ederek yaşamıyorsanız, zaman sizin için kolay kolay geçmeyecektir. Ama Rab'be hizmet ederek yaşıyorsanız, o zaman gerçekten zamanın çok çabuk akıp gittiğini göreceksiniz. Ben bunu kendi pratik hayatımda görüyorum. Zamanın ne kadar hızlı geçtiğini fark etmiyorum bile. Arkadan koşuyorum zamana yetişmek için ama yetişemiyorum. İmanlı bir topluluğun ruhsal çobanlığına başladığım zaman, Tanrı'ya hizmete başladığım zaman çok genç biriydim. Ama 35 yıl çarçabuk gelip geçti. Yani 35 yıldır Rabbin hizmetindeyim. Sonra birden yaşlılığa doğru hızlı bir şekilde ilerlediğimi fark ettim. Hayatımın en heyecan verici ve bereketli dönemini bu uzun yıllardan sonra geçirmeye başladığımı burada açıkça söylemeliyim. Ruhsal hizmet yaşamım boyunca en çok bereketi Rabbin elinin yakınlığını bana yaptığı kılavuzluğu bu son dönemde çok daha yakından hissettim. Sanımca Yeşu da aynen buna benzer şeyler hissediyordu. Dışarıdan bakıldığında İsrail için her şeyin çok iyi gittiği görünüyordu. Vaat edilen topraklara girmişler ve toprakların en orta yerine yerleşmişlerdi. Güneyi ele geçirmişler, sonra kuzeyi topraklarına katmışlardı. Ama Tanrı onlara hala ele geçirmeleri gereken topraklar bulunduğunu hatırlatıyordu. Bizler de öyle değil miyiz? Daha birçok yapmamız gerekenler olduğu halde, çoğu zaman yaptığımız işlerle yetinmeyi yeğliyoruz. Aslında böyle olmamalı. Elçi Pavlos gibi bizler de şu sözleri yüreğimizin derinliklerinde hissetmemiz gerekir. Beklenen amaca şimdiden ulaştığımı ileri sürmeye kalkışmıyorum. Ne de şimdiden yetkinliğe erdiğimi söylüyorum. Ama erişebilmek için ardından koşuyorum. Mesih İsa beni kendine bu amaçla kazandı. Filipililer 3 ayet 12. Tanrı Yeşua, İsrailoğullarının ayaklarının bastığı bütün toprakları onlara vereceğini söylemişti. Ama ne var ki, İsrailoğulları ülkenin daha birçok toprağına ayaklarını basmamışlardı. Bunun gibi bizler de değerli dostum, bize vaat edilen ruhsal bereketlere, altını çizeyim, ruhsal bereketlere, dünyasal değil, ruhsal bereketlere bütünüyle sahip olamayacağız. Ben bütün ruhsal bereketlere sahip olduklarını, kamilliğe ulaştıklarını iddia eden kişilerle zaman zaman karşılaşmışımdır. Bu adamlar artık öğrenmemiz gereken ya da yapmamız gereken yeni bir şey kalmadı diyorlar. Eriştiklerini sandıkları ruhsal düzeyle tatmin oluyorlar ve yücelik çağrısıyla ilgili ödülün ardından koşma ihtiyacını hissetmiyorlar. İşte böyle birisi zaten doğru dürüst öğrenmemiştir, öğrenemeyecektir. Bir toplulukta bağırmak, çağırmak aslında bidona benzer. İçi boş olan bir bidonun bağırıp çok ses çıkardığı gibi bazı insanlar da o aşamaya gelmedikleri için, Rabbin sözünü yemedikleri için, aslında fazla bir şeyleri olmadığı için bağırıp çağırırlar. İçeriğine baktığınız zaman aslında verdikleri vaazların içeriği bomboştur. Yeşu'nun yönetimi artık sona ermiştir. Artık başkomutan Yeşu değildir. Onun bir sonraki görevi toprakları bölüştürmek ve özellikle de Musa'nın İsrail'in 2,5 oymağına ilişkin vermiş olduğu sözü gerçekleştirmekti. Bu toprakları şimdiden 9 oymakla Maneşe oymağının yarısı arasında miras olarak bölüştür. Maneşe oymağının öbür yarısı ile Ruben ve Gad oymakları Rabbin kulu Musa'nın Şeria ırmağının doğusundaki toprakları kendilerine vermesiyle mirastan paylarını almışlardır diyor Yeşu 13:7-8. Ayetlerde. Yeşu 1:6'daki buyruğu sadece ülke topraklarının ele geçirilmesiyle ilgili değil ama aynı zamanda bu toprakların paylaştırılmasıyla da ilgiliydi. Yeşu, Kenan topraklarının sadece o zamana kadar ele geçirilen yerlerini değil ama aynı zamanda daha sonra da ele geçirilecek yerlerini de İsrail oğulları arasında paylaştırmıştır. Şimdi Yeşu 14. bölüme geldik. İsrail'in geriye kalan 9,5 oymağı kendilerine düşecek topraklar için kura çekmek durumundaydılar. Kaleb ayrıcalıklı olarak Hebron bölgesini alıyordu. Doğuştan bir köle olan Kaleb, İsrailoğulları Kadeş Barnea'ya ilk geldiklerinde Yeşu ile birlikte bu topraklara sızan ve gördükleriyle ilgili olarak çok olumlu bir rapor veren bir casustu. Yeşu 14:11'e göre Kaleb gençliğin pınarını bulmuştu. Kaleb'in imanında şu özellikleri görüyoruz. 1- Geçmişi unutmak için iman. 2- Gerçekleri göğüslemek için iman. 3- Geleceği göğüslemek için iman. İsraillilerin Kenan'da miras edindiği topraklara gelince bu topraklar kahin Elazar, Nun oğlu Yeşu ve İsrail oymaklarının boy başları tarafından miras olarak İsrailliler arasında bölüştürülmüştür. Rabbin Musa aracılığıyla buyurduğu gibi miraslar 9 oymakla bir oymağın yarısı arasında kura ile bölüştürüldü diyor Yeşu 14:1-2. Ayetlerde. Haritada görüleceği gibi Dan bölgesinden Berşaba bölgesine kadar tüm topraklar İsrailoğullarının 12 oymağı arasında paylaştırılmıştır. Ruben, Gad ve Manasse'nin yarım oymağı Erden Nehri'nin doğu yakasına yerleşmiştir. Sonra güneyden başlayıp kuzeye doğru uzanan bölgelere Şimeyon, Yuda, Benyamin, Dan, Efraim, Manasse, İsakar, Zebulun, Neftali, Aşer ve Dan oymakları yerleşmişlerdir. İsrailliler Rabbin Musa'ya verdiği buyruğa göre hareket edip ülkeyi paylaştılar. Bu arada Yahuda oğulları Gilgal'da bulunan Yeşu'nun yanına geldiler. Kenaz soyundan Yefune oğlu Kalev Yeşu'ya şöyle dedi. Rabbin Kadeş Barnea'da Tanrı adamı Musa'ya senin ve benim hakkımda neler söylediğini biliyorsun. Rabbin kulu Musa ülkeyi araştırmak üzere beni Kadeş Barnea'dan gönderdiğinde 40 yaşındaydım. Gördüklerimi ona açık yüreklilikle ilettim. Ne var ki benimle gelmiş olan soydaşlarım halkı korkuya düşürdüler ama ben tümüyle Tanrım Rabbin yolundan gittim. Yeşu 14:5-8 ayetler. Kaleb, Rabbi tüm yürekle izleyen bir adamdı. Eğer uzun ve iyi bir yaşam yaşamanın sırrını öğrenmek istiyorsanız, bu sır işte buradadır. Rab sözünü tuttu, beni yaşattı diyor. İsrailliler çölden geçerken, Rabbim Musa'ya bu sözleri söylediği günden bu yana 45 yıl geçti. Şimdi 85 yaşındayım. Bugün de Musa'nın beni gönderdiği günkü kadar güçlüyüm. O günkü gibi hala savaşa gidip gelecek güçteyim. 10-11 ayetler. Kaleb şimdi 85 yaşındaydı ama hala Musa'nın kendisini Kenan diyarına casus olarak görevlendirdiğinde sahip olduğu o gençlik gücünde olduğunu söyleyebiliyordu. İsrailoğullarının 40 yıl süren çölde dolaştıkları süresince Kaleb ve Yeşu dışındaki bütün birinci nesil üyeleri vaat edilen topraklara giremeden çölde yaşamlarını kaybetmişlerdi. Casuslukla görevlendirilen diğer 10 kişiyle beraber Yeşu ve Kaleb geri döndüklerinde Kenan diyarıyla ilgili olarak gözlemlerine dayanan raporlar sunmuşlardı. Sorulan soru şuydu: İsrail Kenan diyarını ele geçirebilecek miydi? Yeşu ile Kaleb Rabbin de yardımıyla İsrailoğullarının Kenan topraklarını ele geçirebileceğinden emindiler. Onlarla beraber giden diğer 10 casus ise ülkede çeşitli devler görmüşler ve korktuklarından Mısır'a, yani tutsaklığa, zincirlere, kerpiç işine, kelepçelere, acı ve zulme geri dönmek istemişlerdi. Bakın, İsa Mesih şu kesin uyarıda bulunur: sabana el atıp da arkasına bakan Tanrı'nın egemenliğine yakışmaz. Tanrı İsrailoğullarını Kenan topraklarına girmeye çağırmıştı ve Kaleb bunun gerçekleşebileceğine inanan birisiydi. Bu 40 yıl süresince sanımca çoğu kez Kaleb ile diğerleri arasında şuna benzer konuşmalar geçmişti: ah Kaleb kardeş, burada çöllerde güneşin altında ziyan olup gidiyoruz. Baksana, gölgede 50 derece sıcaklık var. Kaleb şöyle karşılık verir: öyle mi? Bana hiç de öyle sıcak gelmiyor. Belki biraz sıcak ama ben asıl Eşkol'da gördüğüm üzümleri hayal ediyor, Hebron şehrini düşünüyorum. Babamız İbrahim o yerleri çok severdi, ben de çok seviyorum. İşte ben o yerlere gidiyorum. Kaleb çölde geçirdiği uzun yıllar süresince kuşkusuz geleceği de düşünmekteydi. Büyük bir umudu, beklentisi vardı. Bu umut onu genç tutuyordu. İsrailoğullarının çölde geçirdiği 40 yıllık zaman halkın çoğunu ortadan kaldırırken Kaleb'e hiçbir zaman zarar vermemiş, tam tersine onu daha da gençleştirmiş, daha da sağlıklı kılmıştı diyebiliriz. Onlar yaşlanırken Kaleb ruhen gençleşmişti. Vaat edilen topraklardaki devler, yani aşılması imkansız görünen sorunlar diğerlerini korkutmuştu. Kendilerini yerin çekirgesi gibi görüyorlardı. Oysa Kaleb Tanrı'yı düşünüyordu. Bu adamın yüreği korkudan tamamen özgürdü. Martin Luther'in dediği gibi, Tanrı ile bir olan her zaman çoğunluktadır. Kaleb'in güven bağladığı Tanrı elbette Kenan diyarının devlerinden daha güçlüydü. Kaleb bana bir Afrika ülkesinde 12 yıl Tanrı sözünü yayan ama İsa Mesih'e tek bir can kazanamayan bir müjdeciyi anımsatıyor. Onu bu ülkeye gönderen topluluğun yönetim kurulu sonunda ülke şartlarının zorluğuna ya da bu müjdenin beceriksizliğine değinmeden ona diplomatik bir mektup yazarak ondan geri dönmesini ister. Ona bir de bu ülkenin geleceğiyle ilgili beklentilerinin ne olup olmadığını sorarlar. Yanıtında şöyle der bu adam: gelecek tıpkı Tanrı'nın vaatleri gibi aydınlık olacak. Onca yıl boyunca bu ülkenin çöllerinde kalabilmiş olmasının tek nedeni onun Tanrı'ya olan güveniydi. Rabbi tanıtmak amacıyla birçok zorluğa göğüs germiş olmakla birlikte sonunda uzun yıllar sonrasında ruhsal uyanışa tanıklık edebilmiştir. Yani bu müjdeci kişinin hayatı bu uğurda hiç de boşuna geçmemiştir. Değerli dostum, bugün Tanrı'nın size vermek istediği ruhsal bereketlerin hepsinden yararlanabiliyor musunuz? Belki de dertlerim çok diyorsunuzdur. Biliyorum, Mesih imanlıları yaşamlarında zaman zaman sıkıntı ve sorunlarla karşılaşırlar. Bu benim yüreğimde de büyük bir dert oluşturur. Ama unutmayalım ki gün gelecek, tüm dertlerimiz birer birer son bulacaktır. Evet, hayatımızda her zaman çeşitli sıkıntılar ve sorunlar olacak. Bunlardan şikayet etmeye hakkımız var tabii ama ya umudumuz konusunda ne diyeceğiz? Gelecekten ne bekliyoruz? Kaleb çölde geçirdiği o uzun 40 yıl boyunca Mesih'te olan ruhsal bereketlerin tadını çıkarabilen birisiydi. Kaleb Tanrı'ya inanıp güvendiği ve imanlı biri olduğu için şöyle dedi: Rabbin o gün söz verdiği gibi bu dağlık bölgeyi şimdi bana ver. Orada Anaklıların yaşadığını ve surlarla çevrili büyük kentleri olduğunu o gün sen de duymuştun. Belki Rab bana yardım eder de onun dediği gibi onları oradan sürerim. 12. ayet. Hatırlayacaksınız, kutsal kitabın yaratılış kesiminde İbrahim peygamber paydaşlık anlamına gelen Hebron bölgesine gitmişti. Orası ruhsal paydaşlık yaşanan bir yerdi. Kaleb de Tanrı ile ruhsal paydaşlık içerisinde yaşayan biri olduğundan bundan böyle Hebron'da yaşamayı arzuluyordu. Yeşub, Yefunne oğlu Kalev'i kutsadı ve Hevron'u ona miras olarak verdi. Böylece Hevron bugüne dek Kenaz soyundan Yefunne oğlu Kalev'in mirası oldu. Çünkü o tümüyle İsrail'in tanrısı Rabbin yolundan gitmişti diyor Yeşu. 14, 13 ve 14. ayetler. Değerli dostlarım, gün gelecek bizler ödüllendirileceğiz. Bu ödüllendirilmemiz Rabbin hizmetindeki gayretimize, ortaya çıkardığımız ürünlere, saygınlığımıza ya da yaptığımız şöhrete göre belirlenmeyecek. O zaman önemli olacak olan şey şu olacak. Rabbi tüm yürekten izledik mi yoksa izlemedik mi? Bu nedenle bugün şunu söylemek istiyorum ki Rabbin çocukları için en önemli şey Rabbi tüm yürekten izlemektir. Bir Tanrı adamı olan Kaleb kendisine Hebron'u seçti. Orada devler vardı ama o hala şöyle diyordu. Ben ne pahasına olursa olsun o yeri istiyorum. Benim için en iyi yer orasıdır. Bizler de Tanrı'nın İsa Mesih'teki yüksek çağrısının bulunduğu noktaya doğru güvenle, sabırla ve gayretle koşmaya devam etmeliyiz.